Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartre podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gregory Bateson'un 1930 seçindo yılında yayımlanan Steps to an Ecology of Mind kitabı, yaklaşık 35 yıla yayılan makale. Konferans metni ve araştırma yazılarını bir araya getirir. Antropoloji, psikiyatri, iletişim, evrim, sibernetik ve bilgi kuramı arasında dolaşan bu derleme. Tek bir doğrusal test sunmaktan çok, dünyayı ilişki ağları üzerinden düşünmeyi öğretir. Bateson'un amacı. Zihni yalnızca insan beyninin içinde gerçekleşen bir süreç saymak yerine canlılar, dil, aileler, kurumlar ve çevre arasındaki karşılıklı farklar ve geri bildirimler içinde incelemektir. Kitabın başlığındaki zihin ekolojisi. Fikirlerin de canlı çevreler gibi birbirini etkilediği, bazı kalıpların denge sağladığı, bazılarının ise yıkıcı sonuçlar doğurduğu düşüncesidir. Derlemede çift bağ kuramı, oyun ve fantezi, öğrenme düzeyleri, kültürel etkileşim ve ekolojik kriz gibi konular yer alır. Yoğun ve yer yer teknik dili nedeniyle kolay bir giriş kitabı değildir. Buna karşılık, insan sorunlarını tek nedenle açıklamalardan kurtarmak isteyen okura güçlü bir düşünme çerçevesi verir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, zihni bireyin içinde değil, ilişkiler ağında konumlandırmak. Bateson'un temel önerisi, zihnin yalnızca kafatasının içinde bulunan ayrı bir nesne gibi ele alınamayacağıdır. Ona göre anlam, farkların algılanmasıyla ve bu farkların bir sistem içinde dolaşmasıyla oluşur. Bir insanın sözü, karşısındakinin tepkisi, ortamın kuralları, geçmiş deneyimler ve sonraki davranışlar birbirinden kopuk değildir. Bu yüzden bir aile içindeki çatışmayı sadece bir kişinin karakteriyle, bir toplumsal sorunu sadece tek bir kurumla, çevre sorununu da yalnızca teknik bir eksiklikle açıklamak yetersiz kalır. Asıl incelenmesi gereken ilişki düzenidir. Bu yaklaşım, neden-sonuç düşüncesini bütünüyle reddetmez, fakat onu döngüsel hale getirir. Örneğin sert bir davranış karşı tarafta savunma yaratabilir, savunma da ilk kişide daha fazla sertliği haklı gösteren bir işaret olarak okunabilir. Böylece herkes diğerinin davranışına tepki verirken, ortak kalıp kendini yeniden üretir. Bateson bu tür örneklerle, dilin çoğu zaman etkileşimin yalnızca bir tarafını öne çıkardığını gösterir. Birinin diğerini etkilediğini söylemek kolaydır, fakat karşılıklı etkiyi görmek daha zordur. Kitabın kalıcı değeri burada yatar, okuru nesnelere, bireylere ve tekil olaylara odaklanmak yerine, onları birbirine bağlayan örüntüleri, sınırları ve karşılıklı bağımlılıkları fark etmeye çağırır. İkinci olarak, sibernetik düşünceyle geri bildirim, denge ve gözlemci sorunu, kitaptaki sibernetik yaklaşım. Sistemlerin nasıl kendi davranışlarını düzenlediği sorusuna yönelir. Bateson için önemli olan, bir olayın basit biçimde neyin sonucu olduğu değil. Sistem içindeki bilginin nasıl geri döndüğü ve sonraki davranışları nasıl değiştirdiğidir. Geri bildirim bazen dengeleyici çalışır. Örneğin bir organizma ya da topluluk, aşırı bir değişime karşı tepki vererek eski dengesine yaklaşabilir. Bazen de değişimi büyütür ve sistemin hızla farklı bir yöne savrulmasına yol açar. Bu ayrım hem biyolojik süreçleri hem insan iletişimini anlamada işe yarar. Bateson ayrıca gözlemcinin bütünüyle dışarıda ve tarafsız olduğu fikrini sorgular. Araştırmacının kullandığı kavramlar, sorduğu sorular ve içinde yaşadığı kültür, gördüğü şeyi biçimlendirir. Bu nedenle bilimsel açıklama, dünyayı doğrudan kopyalayan saf bir kayıt değildir. Veriler ile onları yorumlayan kişi arasındaki ilişkinin ürünüdür. Bu görüş, keyfi yorumculuk anlamına gelmez. Tersine, kendi varsayımlarını tanımayan bir gözlemcinin hata yapma riskini vurgular. Bateson'un yaklaşımı özellikle sosyal bilimler, terapi ve eğitim alanlarında önemlidir. Çünkü uzman, öğretmen ya da terapist yalnızca sistemi seyretmez, soruları ve müdahaleleriyle o sistemin parçası haline gelir. Etkili değerlendirme bu katılımı hesaba katmak zorundadır. Üçüncü olarak çift bağ kuramı çelişkili mesajların ilişkisel etkisini açıklar. Bateson'un en çok bilinen katkılarından biri, çalışma arkadaşlarıyla geliştirdiği çift bağ kuramıdır. Bu çerçeve, kişi için hayati ya da kaçılması zor bir ilişkide, farklı iletişim düzeylerinden gelen çelişkili mesajların tekrar tekrar yaşanmasını inceler. Sözlü mesaj bir davranışı isterken, ses tonu, beden dili ya da ilişkiye dair örtük kural bunun tersini iletebilir. kişi çelişkiyi açıkça dile getirdiğinde de eleştiriliyor veya cezalandırılıyorsa, hangi mesaja karşılık vermesi gerektiğini güvenle belirleyemez. Kuramın gücü, iletişimi yalnızca söylenen cümlelerden ibaret görmemesidir. Her mesajın bir içerik boyutu vardır, bir de ilişkiyi tanımlayan boyutu. Bir ebeveynin yakınlık çağrısı, aynı anda uzaklaştırıcı bir tavırla verildiğinde, sorun kelimelerin sözlük anlamından daha derindir. Bateson, bu tür paradoksların ruhsal sıkıntılarla ilişkisini araştırmıştır. Ancak çift bağ kuramını, psikoz ya da şizofreni için tek başına geçerli ve kesin bir neden açıklaması saymak doğru değildir. Güncel ruh sağlığı anlayışı, biyolojik, gelişimsel, toplumsal ve ilişkisel etkenlerin birlikte değerlendirilmesini gerektirir. Buna rağmen kuram, aile terapisinde ve iletişim çalışmalarında etkisini korur. Çünkü insanın davranışını anlamak için mesajın bağlamına, tekrarına, güç ilişkilerine ve kişinin çelişkiden çıkabilme imkanına bakmayı öğretir. Dördüncü olarak, öğrenme düzeyleri, davranış değişimi ile kural değişimini ayırır. Bateson öğrenmeyi sadece bilgi biriktirmek ya da doğru cevabı tekrar etmek olarak görmez. Öğrenmenin farklı düzeyleri olduğunu savunur. İlk düzeyde kişi, mevcut seçenekler içinde deneme yanılma yoluyla daha uygun bir tepki seçmeyi öğrenir. İkinci düzeyde ise seçenekleri belirleyen çerçevenin kendisi değişir. Başka bir deyişle kişi yalnızca yeni bir cevap bulmaz, hangi durumlarda hangi cevapların mümkün sayıldığını da yeniden düzenler. Bateson daha ileri bir düzeyde öğrenme alışkanlıklarının dönüşümünü tartışır. Bu ayrımlar kalıcı değişim ile geçici uyum arasındaki farkı görünür kılar. Örneğin bir öğrenci sınavda daha iyi sonuç almak için çalışma saatini artırabilir. Bu ilk düzeyde bir ayarlamadır. Fakat öğrenci başarısızlığı yalnızca yetersiz emek olarak yorumlama alışkanlığını sorgular, öğrenme biçimini, yardım isteme tutumunu ve hata anlayışını değiştirirse daha üst bir öğrenme gerçekleşir. Bateson bağlam kavramını bu yüzden merkezi sayar. Aynı davranış, farklı bağlamlarda farklı anlam taşır. Oyun üzerine yazılarında da oyuncuların yapılan hareketlerin gerçek kavga olmadığını nasıl anladığını ele alır. Oyun, iletişimin kendi hakkında da mesaj taşıdığını gösterir. Bu fikir, eğitimde kuralların açıklaştırılması, kurumlarda yerleşik varsayımların incelenmesi ve kişisel alışkanlıkların ardındaki çerçevenin fark edilmesi açısından verimlidir. Son olarak, bilinçli amaçların ekolojik sistemlerde doğurabileceği kör noktalar, Bateson. İnsanın dar ve kısa vadeli amaçlara aşırı güvenmesini ekolojik düşüncenin karşısındaki önemli risklerden biri olarak görür. Bir sorunu hemen çözmek isteyen yönetici, uzman ya da siyasetçi yalnızca ölçebildiği hedefe odaklanabilir. Fakat canlı sistemler ve toplumlar çok sayıda gecikmeli etki, karşı tepki ve bağımlılıkla çalışır. Bir parçayı hızla iyileştiren müdahale, sistemin başka bir bölümünde daha büyük bir bozulma yaratabilir. Bateson'un eleştirisi amaç sahibi olmaya değil, amacı bütün bağlamın yerine koymaya yöneliktir. Ekolojik kriz üzerine metinlerinde insanın doğadan bağımsız bir yönetici gibi davranmasının tehlikesini vurgular. İnsan, çevresi üzerinde etki kurarken aslında kendi yaşam koşullarını da yeniden biçimlendirir. Bu düşünce, günümüz iklim, kentleşme ve kaynak kullanımı tartışmalarında hala anlamlıdır. Örneğin bir kentin ulaşım sorununu yalnızca araç akışını hızlandırarak çözmeye çalışmak, yerleşim düzeni, hava kalitesi, kamusal alan ve enerji tüketimi gibi bağlantıları gözden kaçırabilir. Bateson kesin reçeteler sunmaz. Bunun yerine esneklik, çeşitlilik, geri bildirimlere dikkat etme ve düzeltilebilir kararlar alma ihtiyacını öne çıkarır. Kitabın çevrecilikten daha geniş olan katkısı budur. Ekoloji, yalnızca doğayı koruma konusu değil, düşünme biçimlerinin kendi sonuçlarını fark etme meselesidir. Sonuç olarak Stepstone Ecology of Mind özellikle sistem düşüncesi, iletişim kuramı, antropoloji, psikoterapi, eğitim ya da çevre tartışmalarıyla ilgilenen okurlar için değerli bir derlemedir. Akademik altyapısı olmayan okur da kitaptan yararlanabilir. Ancak metinlerin farklı dönemlerde ve farklı bağlamlarda yazıldığını bilerek yavaş ve not alarak okuması gerekir. Bateson, sık sık alışıldık kavramların sınırlarını zorlar. Bu nedenle kitap, hızlı uygulanabilir öneriler bekleyenlere değil, sorunları hangi varsayımlarla kurduğunu sorgulamak isteyenlere daha çok hitap eder. Pratik faydası, her durumu tek bir suçluya, tek bir nedene veya tek bir çözüme bağlama eğilimini zayıflatmasıdır. aile içi iletişimde söylenen kadar ima edileni, eğitimde cevaplar kadar öğrenme çerçevesini, kurumlarda kararlar kadar geri bildirim döngülerini incelemeye yardım eder. Entelektüel faydası ise zihin, doğa ve toplum arasında çoğu disiplinin koruduğu sınırları geçirgen hale getirmesidir. Benzer sistem kuramı ya da popüler psikoloji kitaplarından farkı, kavramları tek bir yönetim modeli veya kişisel gelişim tekniğine indirmemesidir. Bateson, antropolojik gözlemi, psikiyatrik iletişim araştırmalarını, biyoloji ve sibernetikle birlikte düşünür. Derlemenin dağınık yapısı zaman zaman güçlük yaratır, fakat aynı yapı fikirlerin çeşitli alanlarda sınanmasını sağlar. Bu kitap, hazır cevap vermekten çok, ilişkileri, farkları ve sonuçları daha dikkatli görme disiplini kazandırdığı için ayrı bir yerde durur. Destek olmak isterseniz, Gregory Bateson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.